TR724 YouTube kanalında Yavuz Altun'un Pandora'nın Kutusu, Bu İfşalar Ne İşe Yarıyor? Başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Önce biraz mitoloji. Prometheus ismini duymuşsunuzdur. Titanlardan ateş tanrısı Prometheus, kardeşi Epimetheus'la birlikte Titanlarla Olimpos tanrıları arasındaki savaşta Olimpos'un tarafında yer almışlardı. Çünkü savaşı tanrıların tanrısı Zeus'un kazanacağını biliyorlardı. Bunun üzerine Zeus, Prometheus ve kardeşine dünyadaki ölümlüleri yaratma işini verdi. Prometheus insanları, Epimetheus da hayvanları yaratacaktı. Bir süre sonra Prometheus, insanların dünyada fazla korunaksız olduğunu düşünerek Zeus'tan ateşi onlara vermesini istedi. Zeus buna yanaşmayınca Prometheus, tanrılar katındaki ateşi alıp insanlara hediye etti ve böylece medeniyeti başlattı. Ancak Zeus buna öfkelenerek Prometheus'u Kafkas dağlarına zincirledi ve bir kartalı her gün ciğerlerini gagalamaya gönderdi. Ertesi gün Prometheus'un ciğerleri yenileniyor ve aynı acıyı tekrar yaşıyordu. Zeus'un öfkesi yine de dinmedi. Bu kez hıncını kardeş Epimetheus'tan çıkarmaya karar verdi. Meşhur güzellik tanrıçası Afrodit'in suretinde Pandora isminde bir kadın yarattı ve Epimetheus'la evlenmesi için dünyaya gönderdi. Prometheus kardeşini uyarmayı başarsa da Epimetheus Pandora'nın güzelliğinden büyülenmiş ve onunla evlenmeyi tercih etmişti. Düğün gecesi Zeus Pandora'ya bir kutu hediye etti. İçinde açgözlülük, ıstırap, kıskançlık, savaş, salgın hastalıklar, kıtlık gibi bireysel ve toplumsal felaketler saklıydı. Pandora'ya bu kutuyu sakın açma dese de onu meraklı bir fıtratta yaratan da kendisiydi. Pandora sonunda kutuyu açtı ve çıkanları görünce hızlıca kapattı. Ama kutunun içindekiler tek bir şey hariç dışarı çıkmıştı. İnsanlık böylece ateş nimetinin karşılığı olarak felaketlere maruz kalacaktı. Kutuda kalan o son şeyin umut olduğu söylenir. Efsane bu ya, insanlar Pandora'nın kutusundan çıkan onca kötülüğe rağmen o kalan umuda sıkı sıkı sarılacaklardır. Modern öncesi ve modern dönem edebiyatın, sanatın en çok işlediği konulardan biridir Pandora'nın kutusu. Onu açmak, bazen felaketleri çağırmak, bazen de belirli bir kişinin ipliğini pazara çıkaracak ve onu yok edecek gizlilikleri ifşa etmek anlamında kullanıla geldi. Önceki gün ortaya saçılan offshore hesaplarla ilgili haberlerin başlığı da bu kıssaya referanslı, Pandora Papers. Yaklaşık 12 milyon dokümanı içeren yeni sızıntı dosyalarını 117 ülkeden 600'den fazla gazeteci aylardır çalışıyordu. Eş zamanlı yayınlanan haberleri ve kimlerin offshore hesaplar aracılığıyla neleri alıp sattığını, ne kadar vergi avantajı sağladığını ya da ne kadar kara para akladığını okumuşsunuzdur. 2013'te Offshore Leaks, 2016'da Panama Papers, 2017'de Paradise Papers ve şimdi de Pandora Papers. Bu kadar çok doküman ve belgenin ortaya saçılabilmesinin en önemli sebebi bu işleri yürüten çok sayıda danışmanlık şirketi bulunması. Öyle ki eğer çok zengin ya da çok nüfuzlu biriyseniz, muhasebecinizin bu yöntemleri kullandığından haberiniz bile olmayabiliyor. Mesela Belçika gibi küçük bir ülkede bile 1200'ün üzerinde kişinin bu son sızıntıda adı yer aldı. Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'na göre bu offshore alanlarında 5.6 trilyon dolarla 32 trilyon dolar arası bir paranın dolaşımda olduğu tahmin ediliyor. IMF'e göre her yıl bu kayıt dışı para yüzünden 600 milyar dolarlık vergi kaçırılıyor. Zengin sınıfın vergiden çaldığı her bir dolar sıradan vatandaş için daha kötü yol, su, elektrik, sağlık, konaklama ve eğitim demek. İşin ilginç yanı, bu işlemler yasalardaki boşluklardan faydalanıyor. Yani bir insanı offshore hesabı olduğu için yargılayamıyorsunuz. En fazla medyada 2013'ten bu yana yapıla geldiği üzere ifşa edebiliyorsunuz. Eğer ülkenizde etik değerler politik olarak anlamlıysa onur istifalarına sebep olabiliyor ama birkaç gündür uluslararası basının bir numaralı gündemi olan Pandora Papers, Kenya'dan Ukrayna'ya, Ürdün'den Rusya'ya, Ekvador'dan Azerbaycan'a kadar çeşitli siyasetçileri itham ettiği halde değişen pek bir şey olmadı. Suratlar teflon. Son yıllarda çeşitli ülkelerden gazeteciler bir araya gelerek politik elitlerin ve iş dünyası oligarklarının peşinden gitmeye, yolsuzluklarını ortaya çıkarmaya devam etse de kayıt dışı para transferleri ve kara para aklama mekanizmalarını ortadan kaldırması gereken kişiler bizzat bu sistemden faydalandığı müddetçe tünelin sonunda ışık görünmüyor. Bir başka Pandora'nın kutusu öyküsü de internetin en güçlü şirketi Facebook etrafında yaşanıyor. Geçtiğimiz haftalarda Wall Street Journal gazetesi şirket içi bir kaynaktan aldığı dosyaları The Facebook Files adıyla haberleştirdi. Bu haberlerin genel teması şuydu. Facebook, bünyesinde bulunan Instagram'da dahil olmak üzere sosyal medya platformlarının topluma verdiği zararları biliyor, yapması gerekenlerin de farkında fakat bu hamleler ticari olarak karlı olmadığı için hiçbir şey yapmamayı, sadece medyada haber olursa konuyla ilgilenmeyi tercih ediyor. Mesela Facebook aracılığıyla Myanmar'da Rohingya Müslümanlarına yönelik soykırımı meşrulaştıran nefret mesajları yayılmış, yine Kuveyt gibi bazı körfez ülkelerinde Instagram ve Facebook aracılığıyla genç kadınlar, çocuklar köle gibi alınıp satılmış ve şirket bunların farkına vardığı halde tepkisizliği seçmiş. Yine Facebook içinde yapılan bir araştırmada Instagram algoritmasının genç kullanıcılarının %13 üzerinde ciddi psikolojik sorunlara yol açtığı öğrenilmiş fakat hiçbir adım atılmamış. Bu haberler Facebook üzerindeki baskıyı bir miktar arttırdı ve 13 yaş altı çocuklar için Instagram gibi projeler askıya alındı. Derken bu haberlerin kaynağı olan eski Facebook çalışanı Frances Haugen, CBS'in meşhur 60 Minutes programına çıkarak açık mücadeleye karar verdi. Haugen'in anlattıkları, uzmanların bugüne kadar sosyal medya platformlarıyla ilgili uyarılarının teyidi niteliğindeydi. Haugen, Facebook'un tek önceliğinin kar etmek olduğunu söylerken, sosyal medyanın çok bilinen fakat artık kanıksanan rating mekanizmasını da şöyle açıklıyor. Eğer Facebook'ta ya da Instagram'da bir saat vakit geçireceksen, aşağı yukarı 100 içerik görebilirsin. Ancak buralarda her gün binlerce içerik üretiliyor. Haliyle algoritma sana en çok etkileşim vereceğin içerikleri göstermek için geçmişteki davranışlarını kullanıyor. Maalesef insanlığın marazlarından biri de öfke ve nefret duyguları yayan içeriklere daha fazla tepki vermesi. Bu durumda Facebook ve Instagram'da en çok öne çıkarılan içerikler sansasyonel, tabiri caizse insanların damarına basan şeyler oluyor. Gün içinde Twitter'da en çok retweet, yorum ya da like alan haberleri bir düşünün. Bunların çoğu zaman öfkeye yol açacak sözler ya da gelişmeler olduğunu çabucak fark edeceksinizdir. Facebook bundan vazgeçebilir mi? Evet. Ancak bunu yaparlarsa insanların sosyal medyada vakit geçirme ve etkileşim gösterme sıklığı azalacaktır. Bu durumda şirket zarar edecektir. O halde niye vazgeçsin? Bu hikaye geleneksel medyayı iyi bilenler için pek yabancı değil. Dünyada bulvar gazeteciliği denilen ve kışkırtıcılığı, sansasyonu ve üçüncü sayfa haberciliğini öne çıkaran bir tür var maalesef. İngiltere'de tabloid gazeteler bunun öncüleri. Almanya gibi huzur ve refah peşinde koşan bir ülkede bile bu tarz gazeteciliğin duayenlerinden Bild en çok satan gazete. Bild modelini Türkiye'ye başarıyla uyarlayan Hürriyet yıllarca en etkili mecra oldu. Şimdilerde Avrupa'da ya da Amerika'da aşırı sağcı, popülist partilerin Facebook'u en çok kullanan siyasal oluşumlar olması da tesadüf değil. Facebook'un en büyük problemi 2.8 milyar kullanıcısının her gün ürettiği milyarlarca içeriği tek tek kontrol etme ihtimalinin bulunmaması. Bu Facebook'a bir sorumluluk yükler mi? Uzmanlara göre evet, çünkü internette nefret söylemi yayan, yer yer komploculuğu teşvik eden, sahte ve kışkırtıcı haberlerle insanları manipüle eden içerikler, taşıdıkları sansasyon potansiyeli sebebiyle mevcut Facebook algoritmasında çok hızlı yayılabiliyor. Bu durumda Facebook'un kullanıcıları ekran başında tutmak için geliştirdiği algoritması tam da kötü kullanımı teşvik eden, ödüllendiren bir yapıya sahip. MIT'nin 2018'de yaptığı bir araştırma, yalan haberin sosyal medyada gerçek haberlerden kat be kat hızlı yayıldığını ortaya çıkarmıştı. Yalan bir haberin Twitter'da retweet edilme olasılığı gerçek bir haberden %70 fazla çıkmıştı. Geleneksel medyadaki muadilleri yıllarca "kardeşim halk bu tarz haberleri seviyor" diyerek sorumlu habercilikten kaçındı ve kolay yoldan gelen popülerliğin ve karlı ticaretin tadını çıkardı. İnternet çağında hemen her gün yeni bir Pandora'nın kutusu açılıyor. Fakat bunlar titanları ya da tanrıları devirmeye yetmiyor. Bilakis mitolojik hikayelerde olduğu gibi felaketler hep biz fanilerin üzerine yağıyor. Para kazanmak üzere kurulmuş şirketlerden daha az para kazan çağrısına uymalarını beklemek biraz saflık. Öte yandan devlet eliyle yapılacak regülasyonları arkadan dolaşacak bir akıllı, her zaman çıkacaktır. Bana kalırsa çözüm, toplumların bilinçli kullanıcı haline gelmesinde. Sosyal medya okuryazarlığı, küçük yaşlardan itibaren eğitim formasyonunun bir parçası olmalı. Bu tür ifşalar bize toplumu koruyacak bilgiyi üretme şevki vermeli. Prometheus haklıydı. İnsan yaratılışından zayıf bir varlık. Kendini dünyanın şerrinden koruyacak bir ateşe ihtiyacı var. Tevfik Fikret o meşhur Promete şiirinde bu ateşin irfan olduğunu vurgulamıştı. Gör daima önünde esatiri evvelin, gökten dehayı narı çalan kahramanını.